Ayrım 2. Bölüm 1. Engellilik nedir? Engelliye ilişkin yaklaşımlar ve kavramlar. İdil Işıkgül. 1. Engellilik nedir? Farklı kültürlerde engellilik kavramına atfedilen anlama göre değişmekle birlikte, dünya nüfusunun yaklaşık %10'unun, başka bir ifadeyle 600 milyondan fazla kişinin engelli olduğu tahmin edilmektedir. Degener ve Kunin, 2002, sayfa 1. Engelli kişilerin aileleriyle birlikte düşünüldüğünde, dünya nüfusunun yarıya yakın bir kısmının engellilikten etkilendiği görülmektedir. 1991 tarihli bir Birleşmiş Milletler raporu, engelli kişilerin toplumsal hayatla bütünleşmeleri ve tam katılımları önündeki fiziksel ve sosyal engellerin varlığı nedeniyle kabul edilemeyecek koşullarda yaşadıklarını ifade etmiştir. Engellilik özel raportörü Leandro Despoy tarafından hazırlanan rapor, para 3. Gelişmekte olan ülkelerde engelli çocukların sadece %2'si eğitim alabilmektedir. General Discussion on the Right of Children with Disabilities, 1997, para 2. Ülkeden ülkeye oranlar değişmekle birlikte işsizlik oranları genel nüfusun işsizlik oranının her zaman çok üzerinde olmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2003 yılında yayınladığı bir raporda gelişmekte olan ülkelerde engellilerin işsizlik oranının %80'in üzerinde olduğu ifade edilmiştir. Time for Quality at Work, 2003, sayfa 34. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin 5 nolu genel yorumunda engellilerin işsizlik oranının engelli olmayanların 2 ila 3 katı olduğu ifade edilmiştir. CESCR General Comment 5, 1995, para 20. 2002 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma ise Türkiye'de engellilerin %78'inin iş gücüne dahil olmadığını, iş gücüne dahil olan %21.71'lik kesimin sadece %20'sinin istihdam edildiğini ortaya koymuştur. Türkiye Özürlüler Araştırması 2002. Dünya Bankası tarafından 2002 yılında yapılan bir araştırma, eğitim ve istihdam olanaklarından sistematik şekilde dışlanan engellilerin yoksullar arasında en yoksul kesimi oluşturduğu ortaya koymuştur. Strenstra, Frick ve Dubin, 2002, sayfa 1. Dünya Bankası aynı raporda engellilerin toplumsal hayata tam katılımlarının ve engellilere fırsat eşitliği sağlamasının sadece engelliler değil, tüm toplum bakımından ekonomik ve sosyal fayda sağlayacağını da ifade etmiştir. Engelli işsizliğin toplum dışına itilmeye ve neden olduğu ve toplumsal hayata katılma imkanlarını büyük ölçüde sınırladığı konusunda şüphe bulunmamaktadır. Ancak çalışan engelliler bakımından da sorunların tümden çözülmüş olduğu söylenemez. Zira çalışma hayatına katılan engelliler nitelikli olsalar dahi nitelik getirmeyen işlerde, örneğin santral memuru veya kat görevlisi olarak çalıştırılmakta ya da kendi niteliklerine sahip diğer çalışanlardan daha az ücret almaktadırlar. Yine engellilerin çalışma hayatına katılmalarını amaçlayan kota sisteminin var olduğu ülkelerde, engellilerin kağıt üzerinde çalıştırıldığı, başka bir ifadeyle fiili çalışmanın söz konusu olmadığı da bilinmektedir. Uluslararası örgütler tarafından hazırlanan raporlarla ortaya koyulan bu durum, kabul edilemez olmakla birlikte şaşırtıcı da değildir. Gerçekten tüm dünyada ve tarih boyunca engelliler batıl inançlardan kaynaklanan korku, farklılıklara duyulan hoşgörüsüzlük ve ön yargılar nedeniyle toplum dışına itilmişlerdir. Engelliler yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyan aciz kimseler olarak algılanmış ve çalışarak topluma ve ekonomiye katkı sağlayabilecekleri gözetilmeden aileler toplum ve ekonomi üzerinde bir yük olarak görülmüşlerdir. Ancak açıktır ki engellilerin toplumsal hayata katılmaları önündeki engeller eğitim ve istihdam alanları ile sınırlı değildir. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Leandro Despot'un da belirttiği üzere seçme hakkını kullanmasından konut hakkından yararlanmaya, sağlık hizmetlerinden eğitime, ulaşım, iletişim ve benzeri hizmetlerden yararlanmaya kadar engelliler tüm hak ve özgürlüklerden yararlanma bakımından elverişsiz bir konumda bulunmaktadır. Engellilik Özel Raportörü Leandro Despoy tarafından hazırlanan rapor. Para 3. 29 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından benimsenen ve engellilerin tam sosyal katılımına doğru başlıklı tavsiyede şu ifadeler yer almıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Protokolleri ve gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nda tanınan hakların bir kısmı engelliler için hala erişilebilir değildir. Eğitim hakkı, çalışma hakkı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı, sağlık hakkı ve sosyal güvenlik, yoksulluğa ve toplumsal dışlanmaya karşı korunma, uygun konut hakkı vesaire. Recommendation 1592-2003, para 2. Yukarıda kısaca özetlenen bu durumun geri planında engellilerin karşılaştıkları sorunların kaynağının engellilerin fiziksel durumu ile sağlık durumu olduğunu vurgulayan tıbbi modelin yakın zamanlara kadar hakim model olması bulunmaktadır. Kişilerin tedavi ve rehabilitasyonuna odaklanan bu model, hukukun özgürleştirici, engelleri kaldırıcı ve fırsat eşitliği sağlayıcı bir rol üstlenmesini engellemiş görünmektedir. Ancak muhtemelen engellilik meselesinin insan hakları gündemine taşınmamış olmasının asıl nedeni, engellilerin her hak bakımından olduğu gibi hak arama yollarına erişim konusunda da önemli engellerle karşı karşıya olmasıdır. Adliyelere toplu taşıma ile ulaşmama, adliyelerde asansör olmaması ya da kullanım dışı olması, dava açmak için harç yatırılmasının gerekmesi, işitme engellilerle iletişim kurabilecek adliye personelinin olmaması gibi. Nitekim engelli örgütlerinin dünya çapında güçlenmesiyle sorun bir insan hakları sorunu olarak algılanmaya başlamış ve uluslararası insan hakları hukuku nihayet engellilerin fırsat eşitliğine sahip olmaları için gerekli araçları üretmeye başlamıştır. Bu yöndeki çabalar çerçevesinde Birleşmiş Milletler çatısı altında engellilerin haklarına dair bir uluslararası sözleşme hazırlanmıştır. Her ne kadar bugün artık tıbbi modelin geçerli ve kabul edilebilir olmadığını söylesek de henüz bu anlayıştan tam olarak vazgeçildiğini iddia etmek gerçekçi olmayacaktır. Mevcut uygulamaların hangi modeli takip ettiğini tespit etmek için yıllar boyunca engellilik meselesine bakışta hakim olan bu modellere bakmakta yarar bulunmaktadır. 2. Engelliliğe ilişkin yaklaşımlar. Tıbbi, medikal model. Yakın zamanlara kadar hukukun ve hukukçuların engellilik konusunda ilgileri, engellilerin cezai sorumluluğu, fiili ehliyeti, vesayet, sosyal yardım ve hizmetlere duyulan ihtiyaç gibi engelli bireyden hareketle yapılan düzenlemelerle sınırlı olmuştur. Bunun bir istisnasının çalışma hayatındaki kota uygulaması olduğu söylenebilir. Konuya ilişkin hukuki düzenlemelerin dar bir alana sıkışmasının nedeni, engelliliğin yakın zamana kadar insanın vücut ve zihin yapısına ve işlevlerine ilişkin bir sorun olarak kabul edilmesi ve asli olarak tıp biliminin konusu içinde telakki edilmesidir. Gerçekten tıp bilimi, insanın fiziksel ve zihinsel özelliklerini normal olan ile olmayan olarak niteleme, başka bir ifade ile neyin istenen, neyin istenmeyen bir durum olduğuna karar verme konusunda münhasıran söz sahibidir. Sorunun tıp tarafından teşhis edilmesi, çözümün de tıp tarafından ortaya koymasını beraberinde getirmektedir. Gerçekten kişinin beden ve zihnine ilişkin bilgilerin tıp biliminin temelinde olması, tıbbın ortaya koyduğu verilerin yakın zamanlara kadar hiçbir şekilde sorgulanmamasına ve sorunların tıbbın çizdiği çerçeve içerisinde algılanarak hukuki düzenlemeye bağlanmasına neden olmuştur. Oysa tıp bilimi insan bedeninin ve zihninin ötesine bakmamakta, işlev veya yapı farklılığı olarak kişinin kendi sınırlılıklarına odaklanmakta, konuyu sadece kendi nitelediği istenmeyen durumları önleme ve tedavi etmeyle sınırlı olarak değerlendirilmektedir. Kısacası tıp, sorunun kaynağı kişide gördüğünden çözümü de kişide görmektedir. Sorunu çözebilmek için mümkünse engelli kişi tedavi edilmeli, anormallikler düzeltilmelidir. Burada hasta hakları bakımından da önem kazanan bir kavram olan hasta rolü devreye girmektedir. Bu kavramla iki şey ifade edilmek istenmektedir. Öncelikle kişi hasta olduğu için hastalığı tümüyle ortadan kalkana kadar sosyal yükümlülüklerinden muaftır. İkinci olarak kişi tüm enerjisini iyileşmeye odamalıdır. Aynı durum engellilik bakımından da geçerlidir. Hasta rolü engellilere zorla yüklenerek çalışma ve eğitim dahil olmak üzere tüm sosyal yükümlülüklerinden muaf tutulmaktadır. Tedavi ve rehabilitasyonun mümkün olmadığı hallerde bu ebedi bir hastalık olarak algılanmakta ve muafiyet yaşam boyu sürmektedir. Oysa bu muafiyetin bedeli toplumsal hayatın dışında kalmak şeklinde bizzat engelli kişi tarafından ödenmektedir. Öte yandan tedavi ve rehabilitasyonu mümkün olan kişiler söz konusu olduğunda hasta rolü kişilerin tedavi ve rehabilitasyonu istememeleri gibi bir durumu öngörmemektedir. Bu yaklaşıma göre hasta her zaman iyileşmek istemelidir. Zira aksi takdirde başkaları üzerinde maddi ve manevi yük oluşturacaktır. Han 1996 sayfa 44-45. Tıp biliminden farklı olarak hukuk kişinin bedeni ve zihninin ötesine geçerek toplumsal hayatı düzenlemek iddiasındadır. Bu nedenle de sorunların kaynağı tıp biliminden farklı olarak kişilerin beden ve zihinleriyle sınırlı olarak algılamamak, tıbbın tanımlarını sorgulamadan benimsememek durumundadır. Hukukun yakın zamana kadar engellilere tıbbın merceğinden bakarak sorunu münhasıran engelli kişinin kendisinden tanımlaması, onlara sadece tedavi ve rehabilitasyona bunların sonuç vermediği hallerde de yardım ve korunmaya muhtaç kişiler olarak yaklaşması engellilerin hak sahipleri olarak algılanmasına engel olmuştur. Engelliye yaklaşımda tıbbi model olarak adlandırılan bu model yerini sorunu toplumda ve fiziksel çevrede tanımlayan sosyal modele bırakmıştır. Sosyal model. Sosyal model, engelliliğin işlev ve yapı farklılıklarının doğal bir sonucu olmadığı, ön yargılı ve kalıplaşmış tutumlardan ve fiziksel çevre ile hizmetlerin yanlış şekilde inşa edilmiş ve tasarlanmış olmasından kaynaklandığı tezini ifade etmektedir. Sosyal model, bireyin fiziksel ve zihinsel işlev ve yapı farklılıklarına ön yargı ve kalıplaşmış tutumlarından arınılarak saygı gösterilmesini talep etmekte, ancak bununla da yetinmeyerek fiziksel çevrenin inşasında ve hizmetlerin tasarlanmasında bu farklılıkların gözetilmesini de bir zorunluluk olarak öngörmektedir. Sosyal modelin sorunun kaynağını toplumda tanımlaması, çözümün de birey dışında aranmasını sonuçlamıştır. Buna göre sorunu ortadan kaldırmak için hem ön yargı ve kalıplaşmış tutumlarla mücadele edilmesi hem de fiziksel çevrenin mal ve hizmetlerinin engellerinin de bunlardan yararlanabileceği şekilde tasarlanması gerekmektedir. Sorunu münhasıran kişide tanımlayan tıbbi modelin yerini sorunu toplumda tanımlayan sosyal modelin almaya başlaması köklü bir değişikliğe neden olmuşsa da sosyal model de tıbbi model gibi soruna bütüncül bir çözüme önerme konusunda yetersiz kalmaktadır. Yukarıda ifade edildiği üzere sosyal modeli tıbbi modelden ayıran asıl unsur engelliliği kişiden hareketle değil toplumun farklılıklara karşı hoşgörüsüzlüğü ve ilgisizliğinden hareketle tanımlamasıdır. İlk bakışta oldukça cazip görünen bu yaklaşım ortaya koyduğu talepler ve çözüm önerileri yönünden yetersizdir. Her şeyden önce sosyal model toplumsal engellerin ortadan kalkması ile sorunun ortadan kalkacağını varsaymaktadır. Pfeiffer 2002 sayfa 234. Bu nedenle de sorunun çözümünü toplumun hem tutumsal olarak hem de sosyal yapılanma bakımından yeniden inşası ile sınırlı tutmaktadır. Oysa engelli kişileri sınırlayan sadece toplum değil, bazı hallerde gerçekten kişinin fiziksel veya zihinsel farklılıklarıdır. Bu hallerde kişi tedavi ve rehabilitasyona, başka bir ifadeyle tıbbın müdahalesine ihtiyaç duymaktadır. Sosyal model, tıbbın konuya ilişkin iktidarını ortadan kaldırmak adına tıbba yapılacak her türlü göndermeden kaçınmış ve tedavi ve rehabilitasyonu bir talep konusu yapmamıştır. Sosyal model, engelli kişilerin tedavi ve rehabilitasyonuna ilişkin bir hak talebinde bulunmadığı gibi, kişinin fiziksel ve zihinsel farklılıklarının giderilmediği veya giderilemeyeceği hallerde kişilere sosyal hizmetler sunulmasını, sosyal yardım yapılmasını ve kolaylaştırıcılar sağlamasını da talep etmemektedir. Bu durum özellikle ağır derecede engelli olan kişiler bakımından temel bir sorundur. Clark ve Lee, 2000 sayfa 2. Açıktır ki Sosyal model olumsuz tutumlar ve çevresel engeller dışında herhangi bir sorunla karşılaşmayan bir engelli portresi üzerine kuruludur. Jeanne Morris bu portreyi tekerlekli sandalyeli, hiçbir zaman hasta olmayan ve tek ihtiyaca erişebilir bir çevre olan genç bir erkek olarak tanımlamaktadır. Morris 2001 sayfa 9. Oysa kişilerin fiziksel ve zihinsel farklılıkları hem tür hem de derece olarak sonsuz bir çeşitlilik göstermektedir. Çoğu engelli sosyal modelin öngördüğü portreden farklı olarak bakıma, sosyal yardıma, çeşitli sosyal hizmetlere ve kolaylaştırıcılara ihtiyaç duymaktadır. Sosyal modelin bu konuya ilişkin taleplerinin olmamasının temelinde engelli kişilerin özel ihtiyaçları olan bakım ve yardıma muhtaç kişiler olarak algılanmasına duyulan tepki yatmaktadır. Buna göre engelliler için tasarlanmış özel hizmet ve yardımlar kişilerin yetersizliklerinin altını çizerek ayrımcılığa zemin sağlamaktadır. Silvers 1998 sayfa 33 ve Wilson 2004 sayfa 104. Aynı görüş çalışma hayatındaki kota uygulamaları bakımından da ileri sürülmektedir. Buna göre kota uygulamaları engelli bireyin diğer bireylerden farklı olarak çalışma hayatında rekabet edemeyeceği görüşüne dayanmakta ve engelli bireyin sınırlılıklarına gönderme yapan bir düzenleme olarak ortaya çıkmaktadır. Friedman 2005 sayfa 200. Ancak bu görüşleri savunanların göz ardı ettiği husus, engellilerin toplumsal hayata özgürce katılmaları önündeki tüm engellerin kaldırılması için olumsuz tutumların ve fiziksel engellerin kaldırılmasının yeterli olmadığıdır. Arneson 2000 sayfa 7. Zira protez, tekerlekli sandalye ve benzeri kolaylaştırıcılardan engeller için özel olarak tasarlanmış hizmet ve yardımlardan yararlanan kimselerin başkalarının yardımına duydukları ihtiyaç ortadan kalkacak ve asgari düzeye inecek. Böylece engeller yaşamlarını bağımsız şekilde sürdürebileceklerdir. 2002 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan bir raporda engelliye bağlı yoksulluğun azaltılması için engellilerin herkesin ulaştığı hizmetlere ulaşmasının sağlanmasının gerekli olduğu, bunun da çoğu zaman kişinin fiziksel ve zihinsel işlev ve yapı farklılıkları gözetilerek kolaylaştırıcılar sağlanması ile mümkün olabileceği ifade edilmiştir. Raporda örnek olarak tekerlekli sandalye, koltuk değneği, kabartma baskı yapan cihazlar ve işaret diliyle tercüme sayılmıştır. Disability and Poverty Reduction Strategies 2002 sayfa 24. Oysa sosyal model bu kolaylaştırıcıların hizmet ve yardımların sağlanmasını değil, sadece sosyal yapının bu kolaylaştırıcıların kullanılmasını mümkün kılacak şekilde yeniden tasarlanmasını talep etmektedir. Tekerlekli sandalyelerin varlığının rampaları gerektiğini öngören sosyal model, rampaların varlığının tekerlekli sandalyelerin yokluğunda anlamsız hale geleceğini öngörmeyerek, hukukun ve özellikle insan hakları hukukunun konuya ilişkin bir farkındalık geliştirmesini sağlama potansiyelini değerlendirememiştir. Nitekim aynı anlayışla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eline protez takılmaması nedeniyle tümüyle başkalarının yardımına muhtaç hale gelen bir kişinin bu durumun özel hayata saygı hakkını ihlal ettiği iddiasına dayanan başvurusunu reddetmiştir. Senges ve The Netherlands 27677/02 8 Juli 2003. Oysa kişi protez takılmaması nedeniyle yeme ve içme gibi son derece temel faaliyetleri kendi başına yürütmediği gibi, vücut temizliği gibi kişinin mahremiyetiyle doğrudan ilgili faaliyetler bakımından da başkalarının yardımına muhtaç kalmaktadır. Yukarıda ifade edilen nedenlerden dolayı sosyal model engellilik meselesine bütüncül bir çözüm önermemektedir. Sorunun hem bütüncül şekilde ele alınması gerektiğine ilişkin farkındalığın artmış olması, hem de tüm bu sorunların engellilerin insan hak ve özgürlüklerinden başkaları gibi tam ve eşit yararlanmadıklarının anlaşılması, meselenin ne tıbbi ne de sosyal bir sorun olmadığının kavranmasını sağlamıştır. Mesele bir insan hakları meselesidir. O halde insan haklarını önceleyen yeni bir anlayışa meseleye yaklaşılmalıdır. İnsan hakları modeli. Engellilik meselesine yaklaşımda insan hakları modelinin benimsenmesi öncelikle sorunun kaynağına ilişkin yeni bir anlayışı ifade etmektedir. Buna göre sorun ne sadece kişinin kendisinden ne de sadece olumsuz tutumlar ve fiziksel çevreden kaynaklanmaktadır. Sorun, engelli bireyin diğer herkesle birlikte aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğunun kavranmamış olmasından kaynaklanmaktadır. İkinci olarak, bu yeni yaklaşım meseleyi hukukun alanına taşımış ve sorunun çözümünde mahkemeleri devreye sokmuştur. Yani sosyal modelin önerdiği gibi tüm işlevlerin olumsuz tutumlarını zaman içerisinde değiştirmesini beklemeye gerek bulunmamaktadır. Eğer bir işveren olumsuz tutumu nedeniyle engelli kişiyi işe almamışsa, işe alınmayan engelli kişinin mahkemeleri devreye sokması mümkündür. Son olarak, insan hakları modeli, devletin hangi alanlarında durumu değiştirmek üzere harekete geçmesi gerektiği konusuna da açıklık getirmiş olmaktadır. Engelliler, herkeste aynı hak ve özgürlüklere sahiptir. Bu hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanılması için alınması gereken tüm önlemler, devletlerin insan hakları yükümlülüklerindendir. Örneğin, yürüyemeyen bir çocuğun okula ulaşmasının sağlanması, görmeyen bir devlet memuruna gerekli bilgisayar donanımının sağlanması, işitme engelli bir hastanın doktorla iletişiminin sağlanması gibi. Bu çerçevede belirtilmesi gereken bir husus, engellilerin başkalarının sahip olmadığı haklara sahip olmamasının söz konusu olmadığıdır. O nedenle engelli hakları ifadesini her zaman insan hakları olarak anlamak gerekir. Burada farklı olan tek husus, engellilerin hak ve özgürlüklerinden yararlanmak için bazı kolaylaştırıcılara ihtiyaç duymalarıdır. Engellilerin insan haklarından yararlanmalarına ilişkin özellikli durumlar aşağıda ayrı olarak işlendiğinden bu noktada daha fazla değerlendirmeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Şu halde engelliliğe ilişkin yaklaşımların kavramlar üzerindeki etkisine bakılabilir. 3. Kavramlar. Türkiye'de engellilik konusuna ilişkin ayrıntılı bir kavram analizinin bugüne kadar yapılmamış olması nedeniyle gündelik iletişimde, kitle iletişim araçlarında, mevzuatta ve yargı kararlarında sakat, özürlü ve engelli kavramları ayrı anlama gelen ve birbiri yerine geçebilen kavramlar olarak kullanılmaktadır. Resmi kaynakların özürlü kavramını tercih ettiği öngörülmekte ise de bu tutarlılıklarından bahsetmek mümkün değildir. Örneğin 2005 yılı Temmuz ayında çıkan ve ilk defa münhasıran engelliliğe ilişkin düzenlemeler içeren kanunda 5378 sayılı özürlüler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun 7 Temmuz 2005 tarih ve 25.868 sayılı resmi gazete. Özürlü kavramı tercih edilmiştir. Bunun bir uzantısı olarak kanunun uygulanması için çıkartılan yönetmeliklerin hemen tamamında özürlü kavramı tercih edilmişse de bazı yönetmeliklerde hem özürlü hem de engelli kavramına yer verilmiştir. 20 Haziran 2006 tarih ve 26.204 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği'nin 9. maddesinin 1I bendi, eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için özürlü öğrencinin sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farkındalıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak şeklinde formüle edilmiş ve aynı cümlede hem engelli hem de özürlü ifadesine yer verilmiştir. Yine 14 Nisan 2006 tarih ve 26.139 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk İşaret Dili Sistemi'nin oluşturulması ve uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yönetmeliğin 4. maddesinin 1C bendinde her iki kavrama aynı cümlede yer verilmiştir. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde ise özürlü kavramına sadece başka düzenlemelerden bahsedilirken yer verilmiş, ancak genel olarak engelli kavramı kullanılmıştır. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nda yer alan sakat ifadesi özürlü, kör ifadesi görme özürlü ve sağır ifadesi işitme özürlü olarak değiştirilmiştir. Kurumlar temelinde bakıldığında daha önce Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren ilgili birimin adı Özürlüler İdaresi Başkanlığı idi. 2012 yılı itibariyle ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak faaliyet göstermektedir. bu yapısal değişime rağmen özürlü kavramından vazgeçilmediği görülmektedir. Türkiye'nin bu alanda faaliyet gösteren ve en yaygın şekilde örgütlenmiş sivil toplum örgütü ise Türkiye Sakatlar Derneği'dir. Diğer sivil toplum örgütlerinin ağırlıklı olarak engelli ve özürlü kavramlarını tercih ettikleri görülmektedir. Son yıllarda engelli kavramının kullanılması yönünde bir eğilimin varlığından bahsedilirse de neden bu kavramın tercih edilmesi gerektiğine ilişkin bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak özürlü ve sakat kavramlarının olumsuz bir değer yükü taşıdıkları, bu nedenle de kullanılmalarının uygun olmadığı yönünde bir görüşün varlığından söz edilebilir. Kavramlar üzerine mutabakat bulunmaması karşısında öncelikle özürlü, sakat ve engelli kavramlarının tek ve aynı şeyi ifade edip etmediğinin ortaya koyulması gerekmektedir. Öncelikle belirtilmesi gereken husus, bu alanda kullanılan kavramların engelli, özürlü ve sakat kavramlarıyla sınırlı olmadığıdır. Yeti yitimi, işlev ve yapı farklılıkları, faaliyet kısıtlılıkları, katılım kısıtlılıkları gibi birçok başka kavram daha vardır. Yine gündelik hayatta daha sıklıkla kullanılan kör, topal, çolak, sağır gibi ifadeler de bulunmaktadır. Kavramların tercihlerinde asıl mesele neyi ve hangi bağlamda ifade etmek istediğimizdir. Örneğin kişinin yürüme fonksiyonlarındaki bir zafiyetten bahsetmek istiyorsak o halde kişiden fiziksel engelli olarak bahsetmemiz yetersizdir. Zira kolları veya elleri olmayan bir kişi de fiziksel olarak engellidir. Yine bir kişiden görme engelli olarak bahsettiğimizde o kişinin gözleri tümüyle görmeyen bir kişi mi yoksa gözleri ileri derecede bozuk bir kişi mi olduğunu belirtmiş olmuyoruz. Yine işitme engelli dediğimizde de kişi tümüyle sağır mı, konuşma yetisinde bir kısıtlama mı var sorularının yanıtını vermiş olmuyoruz. Bu nedenle örneğin bir konferans düzenleneceğinde katılımcıların birinin engelli olduğu bilgisi bize ulaşmışsa o kişinin konferansa tam ve etkin şekilde katılımı için ne tür tedbirler almamız gerektiğini bilmemiz mümkün değildir. Aynı şey kişiyi özürlü veya sakat olarak tanımladığımız haller için de geçerli. O halde kişileri hangi kavramla tanımladığımızın aslında engelli kişilerin haklardan yararlanmaları üzerinde olumlu bir etkisi yok. Olumsuz bir etkisi olup olmadığına bakılacak olursa, öncelikle burada da asıl olarak hangi kavramın kullanıldığından ziyade hangi niyetle kullanıldığına bakmak gerekir. Eğer kişi aciz, yetersiz, başkaları üzerine yük, bir günahın bedeli vesaire olduğu inancı ifade ediliyorsa aslında hangi kavramın kullanıldığının hiçbir önemi bulunmamaktadır. Bu çerçevede kadınlar için sıklıkla kullanılmakta olan bayan sözcüğüne de bakmak yararlı olabilir. Bayan sözcüğü, kadını cinsiyetsizleştiren, ona yaftalanan zarafeti, inceliği, yumuşaklığı, kırılganlığı ifade etmek için kullanılmaktadır. Kadın olmak o kadar istenmeyen bir durumdur ki artık kadına kadın demek kabalık olarak kabul edilir olmuştur. Oysa kadın olmak insanın her şeyden önce mutlulukla taşıyacağı bir niteliktir. Aynı sakat olmayı insanın gururla ve mutlulukla ama daha da ötesi sıradan bir nitelik olarak taşıyabileceği gibi. Kişinin fiziksel veya zihinsel niteliklerinin farklı olması bir trajedi değildir. O nedenle de kişinin niteliklerinin ifade edilmesinde özellikle yumuşak ifadelerin kullanılması, kişiye saygıyı değil, kişinin farklı olmasından kaynaklanan üzüntüyü ve acımayı ifade eder. Oysa acıma eşitsizlik ifadesidir. Ancak kişi kendisini karşısındakinden daha güçlü hissediyorsa başkasını acır. O nedenle engellilerin hak ve onurda engelli olmayanlara eşit olduğunun kabulü acıma duygusunun bırakılmasını gerektirir. Sakat, kör, topal olan bir kişinin bu niteliklere sahip olduğunu söylemek de bu nedenle bir sakınca yoktur. Çünkü bunlar utanılacak nitelikler değildir. Sadece sıradan insan halleridir. Yukarıda açıklanan yaklaşımlar yönünden kavramlar değerlendirildiğinde şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır. Tıbbi model, fiziksel ve zihinsel farklılıkları anomali yani yaygın şekilde kullanıldığı haliyle özür olarak görür. özür tek başına olumsuz bir anlam yüküne sahiptir. Yani hangi niyetle kullanılırsa kullansın bir eksikliğe işaret etmektedir. O nedenle de insan hakları modeliyle bağdaşmaz. Yukarıda ifade edildiği üzere insan hakları yaklaşımı hem kişinin kendi niteliklerinin getirdiği sorunları hem de tutumsal ve çevresel yapının getirdiği sorunları gözetmektedir. Yani hem kişinin kendi niteliklerinin hem de dışsal unsurların yarattığı sınırlamalar söz konusudur. O nedenle kişi aslında bunlarla engellenmektedir. Bu engeller tamamen veya mümkün olduğunca kaldırılırsa kişi engellenmiş, yani engelli bir kişi olmaktan çıkacaktır. İşte kişinin aslında engellerle çevrili olduğunu vurgulamak için son yıllarda engelli kavramı yerleşik hale gelmiştir. Bu engeller süreç içerisinde ortadan kalktığında kişi hala sakat, kör veya otistik olacaktır ama artık engelli olmayacaktır. Nitekim örneğin bilgisayar operatörü olan bir tekerlekli sandalye kullanıcısının yaptığı işe bağlantılı olarak engelli kabul edilmesi söz konusu olamaz. Ama eğer toplu taşıma araçları erişilebilir değilse o zaman ulaşım bağlamında engelli olacaktır. Yine gözleri ağır derecede bozuk olan bir kişi eğer gözlük kullandığında gündelik hayatına ilişkin işleri yapabiliyorsa artık engelli değildir. Yani kişinin kendi niteliklerinin gözlük, protez gibi kolaylaştırıcılarla güçlendirilmesi söz konusuysa veya dışsal engeller ortadan kaldırılarak kişinin kendi nitelikleri, örneğin tekerlekli sandalye kullanıyor olması önemsiz, etkisiz hale getirilebiliyorsa o halde kişi artık engelli değildir. Nitekim Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi engelli kavramını şu şekilde tanımlamaktadır. Engelli kavramı uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal yeti itimlerinin çeşitli engellerle birleşerek diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden kişileri içermektedir. Bu tanımda da açıkça görüldüğü üzere engelli kavramını kullandığımda hem kişinin kendi niteliklerine hem de kişinin hayata tam katılımını olumsuz etkileyen diğer unsurlara gönderme yapmış olmaktayız.